Ayrım 97, sayfa 482. Usulca ırmağın oraya yöneldiler. Yardan aşağı kayıp suyun kıyısına vardılar. Yukarıya Angıt kayısına doğru yürümeye başladılar. Topalacı Abbas Usta'nın davranışı onu bitirmişti. Bütün mümkünü çareleri kesilmiş, yapayalnız tek başına bu ıssız, bu korkunç dünyanın ortasında kimsiz, kimsesiz kalmıştı. Mehmet bile, köpeği bile yoktu yanında. Çoban başının kesik başı bir kamıştan ata binmiş, gecenin kılıç kesmez karanlığının içinden kanlar saçarak kalenin yamacından parlayıp sönerek aşağı iniyor, hüngür hüngür de ağlıyordu. Erkenden eve geldiler. Mehmet ondan ayrılırken, "Bu gece nerede buluşalım?" diye sordu. "Hiçbir yerde buluşmayalım," dedi Mustafa. Her şeye küsmüş, umudunu yitirmiş. "Ya gelirse?" "Gelir de bizi, gelsin," dedi Mustafa olgun bir sesle. Batıdan Aladağ yönünden Dumlu Kale'nin üstünden bir kara bulut büyüyerek, karararak geliyordu. Bütün köyü bu buluta benzemez kara yığına bakıyorlardı, ırmağın kıyısına dökülmüşler. Yüreklerini korku sarmıştı. Bu hızla gelen yoğun karanlık yağmur bulutuna benzemiyordu. Karanlık bulutu gelmiş dağın doruğuna sıvandı. Bir süre orada döndü durdu. Dağdan bir tuhaf uğultular, keskin sese benzemeyen, gökten iner gibi, parlar gibi bir takım sesler geliyordu. Bir anda kırlangıçlar yoğun bir yağmur gibi köyün içine indi kaldı. Köydeki horozlar ötmeye, eşekler anırmaya, çocuklar, bebeler korkularından ağlamaya, atlar kişnemeye, sığırlar böğürmeye başladı. Bütün bu böğürtüler kuş vıcırtılarının altında kaldı. Gitti gitti. Kırlangıçların vıcırtıları bir de karşı dağda yankılanıyor. Orada korkunç bir uğuldu olarak parlıyordu. Kırlangıçlar birkaç sefer daha köyün içine yoğun bir karanlık gibi indiler. Ortalığı kulakları sağır eden vıcırtılarla boğdular. Ardından da kareye doğru havalandılar. Kalenin yamaçları, burçları, kayalıkları epeyce bir süre kırlangıç bulutunun altında kalıp hiçbir yer gözükmedi. Sonra da ovanın üstüne inip Akdeniz'e doğru attılar. Orada kabarmaya, ağır ağır yükselmeye başlayan ak yelken bulutlarının üstünde gözden gittiler. Mustafa o gece uyuyamıyordu. Gece yarının horozları öterken ayağa kalktı. Anası uyuyordu. Uzun uzun alacakaranlıkta onun yatağının yanına diz çöküp yüzüne baktı. Horozların sesleri kesilinceye kadar bekledi. Sonra da dışarıya çıktı. Geceyi dinledi. Gece çekiliyordu. Kalenin altında bir puğunun uyduğu boğuk sesi geldi. Kalenin altından bir puğunun uykulu boğuk sesi geldi. Ve Mustafa yürüdü. Köpeği ardından geliyordu. Yerden bir taş alıp köpeğe fırlattı. Köpek olduğu yerde durdu. Sonra da süklüm püklüm eve döndü. Anası Mustafa'yı yatağında bulamayınca önce aldırmadı. Bir yere saklanmıştır, az sonra gelir diye düşündü. Çocuk kuşluk vaktine kadar ortada görünmeyince biraz telaşlandı. Ona buna komşulara sordu. Öğle sonunda Mustafa'nın gittiğini bütün köy duymuştu ama bir yerlerden çıkıp geleceğini umuyorlardı. İkindi üstü birkaç köylü evin avlusuna gelmişler, bu çocuk nereye gider diye tartışıyorlardı. Gün kavuşana kadar tartıştılar ama gene umutlarını kesmemişlerdi. Bu deli olan kim bilir nereye gitmişti. Yakında çıkıp gelirdi. Gece yarısına doğru Zero'nun çığlığı bütün köyü dinledi. Avluda ağıtlar yakarak dolanıyordu. Birkaç köylü kadın onu teselliye yataklarından çıkıp geldiler. Onunla birlikte avluda sabah ettiler. Sabah olunca bütün köylü çoluk çocuk evin avlusunda yanık konağın yerinde caminin alanında toplandılar. Salman dediğini yaptı. Öldürür Mustafa'yı, küçük kardeşini. Öldürür küçük kardeşini. Yakında onun kellesini de, kesik başını da yollar Zero'ya. Vay Mustafa! Nasıl da korkuyordu çocuğa. Kuş olup uçmak, karınca olup saklanmak istiyordu. Korku onu delirtmişti. Kurtuldu fıkaracık. Onun yaşamı ölümden beterdi. Her gece bir koğukta uyuyordu. İnsanlardan umudu kesilmişti sabicik. Bir köpeğe sığınıyordu. Başta Kuş Mehmet bütün öteki çocukları da sorguya çektiler. Hiç kimse Mustafa'nın dün sabahtan bu yana hiç kimse Mustafa'yı dün sabahtan bu yana görmemişti. Topal Abbas Usta Zero'ya "Üzülme bacım" diyordu. "Ben biliyorum. Onunla hiçbir şey olmadı. Üzülme, ben her şeyi biliyorum. Onu Salman kaçırmadı. Yakında Mustafa çıkar gelir, korkma." "Sen bilirsin" diye Zero ağzını kesip ona gülümsüyordu. "Sen bilirsin ustam, Mustafa'm seni babasından da çok severdi. Sen ne diyorsan ben ona inanırım." Ama gene de gözyaşlarını tutamıyor, gülerken durmadan gözlerinden yaşlar da boşalıyordu. Çocuklar, kızlar, delikanlılar, yaşlılar, sayrıklılar, kadınlar Mustafa'yı aramaya öğleden sonra dağa, kaleye, Angıt Kayası'na, aşağıdaki bucağa, alışlı koyağa çıktılar. Kimi atlı, kimisi yayan. Gün kavuşur, karanlık çökerken hepsi de yorgun argın köye eli boş döndüler. Ertesi sabah gene erkenden çocuğu aramaya çıkıp aramadık kovuk, delik bırakmadılar. Belki suya kapılıp gitmiştir diye atlılar kıyıları araştırarak Anvarza'ya kadar indiler. Sanki çocuk yer yarılmış da yerin dibine geçmiş, sanki bir evrağının sırtına binip göğe çekilmişti. Kuş Mehmet Zero'dan daha üzgündü. Mustafa gittiğinden bu yana hiç kimseyle konuşmamış, evlerinin arkasındaki incir ağaçlarının altındaki böğürtlenlerin arasına girmiş, sırtını incirin gövdesine verip yöresiyle tüm ilişkilerini kesmiş, düşüncelere dalmıştı. Mustafa nereye gidebilirdi? Abbas Usta'dan ayrıldıktan sonra onun böyle bir şey yapacağı zaten belliydi. Kasabaya, Toprak Kale'ye, Anavarza'daki Gözü Kara'nın hatunun evine mi gitmişti? Küçük Kuş mu onu alıp babasının Düldül Dağı'nın arkasındaki sarayına götürmüştü? Bunu düşünürken kendi kendine gülümsüyor, inceden bir alay çizgisiyle acı çizgisinin arasına gidip geliyordu. Salman onu alıp kaçırabilir miydi? Cemşit'in elinde Mustafa'nın gözleri ardına kadar açık kalmış kesik başı, kanlar saçarak yamaçtan aşağı indiğini, köye girdiğini, bütün köylünün onun başına biriktiğini gözlerinin önüne getiriyor, deliye dönüyordu. Kesik başı Salman avlu kapısının önüne asıyor, koca baş köpekle Mehmet Mustafa'nın kesik başını yemek yemeden, su içmeden ölünceye kadar yerlerinden kıpırdamadan gözlerini dikmiş seyrediyorlardı. Kuş Mehmet onu bulmalıydı. Ya ölüsünü ya dirisini. Onun en iyi arkadaşı, canından çok sevdiği öz bir kardeşi kimdi? Elbette Mehmet'ti. Kuşlar onu aralarına alıp da Düldül Dağı'na uçurduklarında "Ben Mehmet'siz bir yere gitmem" diye bağıran, kendisini kuşların sırtından alakarlı Düldül Dağı'nın doruğuna atacak olan kimdi? Elbette Mustafa'ydı. O zaman ondan iyi kötü bir haberi kimin vermesi gerekirdi? Mehmet'in. Onun gideceği yerleri bütün olasılıkları göz önüne getirerek bir bir gözden geçiriyordu Mehmet. Alışlı koyaktaki bütün kovukları, bütün çalı arkalarını, ağaç iplerini, ağaç başlarını gözlerinin önünden geçiriyor. Oradan Anavarza'nın kamışlığına, ağzında yalın bir kırmızı yaprak olan yılana gidiyor. Göçmen köyünün ırmağın kıyısındaki bahçelerinden iri güller koparıyor. Çoban başının kesik başıyla yılanlı kalenin dibindeki pamuk toplayanların arasına karışıyor. Oradan Hasan Ağa'nın söylediği uzun yanık türkülerine geliyordu. O böyle köy köy, kuytu bucak, ot çiçek, dağ taş dolaşırken köylüler de Mustafa'yı bulmaktan umudu kesmişler. Çok alıştıkları sıkıntılı bir beklemenin içinde kollarını yanlarına sarkıtmışlar. Amaçsız köyün içinde bıkkın oradan oraya dolaşıyorlar. Zero'nun artık bir iniltiye dönüşmüş ağıdını dinliyorlardı. Hasan Ağa ile seferde ellerinde birer filinta yanık konağın yıkık duvarlarına oturmuşlar, öfkeyle oflayıp pufluyorlardı. Mehmet düşüncelerini ve de dolaşmalarını sürdürüyordu. Düldül Dağı'nın Mersin'e, Mersin'in denizine geldi. Mustafa oraya gider miydi acaba? Oradan, denizden ne kadar korkmuştu. Yerinden, böğürtlenlerin arasından çıkan Mehmet koşarak yanık kanayan ağacın altına geldi, oturdu. Burada artık daha iyi, daha açık düşünebilirdi. Ağaç Mehmet ona sırtını dayar dayamaz birden şakır şakır kanamaya, dalları tutulmuş bağırarak yanmaya başladı. Ortalığa koyu ağır bir karanlık çöktü. Mehmet kaleye doğru Mustafa ile birlikte el ele tutuşmuşlar. Bu karanlıkta koşuyorlar. Ayakları taşlara, çalılara, çıngıraklı yılanlara takılıyor. Yere kapaklanıyorlardı. Az ötelerinde birdenbire top top kıvılcımlar patlamaya, ortalığı aşıldamaya başladı. Kıvılcımlar kayaların arasından delirmiş bir sel gibi sağa sola akıyor, yollarını aydınlatıyor. Kayalar kalenin örenleri bir fırtınada alabildiğine savunan kıvılcım bulutlarının ortasında kalmış, ortalık gündüze dönmüştü. İşte bunlar ateş böcekleri, dedi Mustafa. Ellerini kazıklarına koymuş ateş böceği kıvılcımlarına baka baka gülüyordu. Onlar yürüdükçe de önlerinde savrulan ateş böcekleri ile ileriye kayıyorlardı. Mağaranın ağzına gelince ateş böcekleri ışıklarını söndürüp oradan yitip gittiler. Mustafa'nın dizlerinin bağı çözülüp oraya çöküverdi. Gözlerini de sıkı sıkıya acıtarak kadar sert yumdu. Mehmet yanık ağacın altından fırlayıp sevinç içinde Zero'ya doğru fırladı. Göz açıp kapayıncaya kadar yanına geldi. Zero Hatun, Zero Hatun diye bağırdı. Ben Mustafa'nın yerini buldum. Mehmet kekeliyor, soluğu taşıyordu. Yüzü de kıpkırmızı olmuştu. Nerede? Mağarada, dedi. Kalenin arkasındaki o mağarada. Önce Kuş Mehmet, arkadan bütün köyün çocukları, sonra Zero, Hasan Ağa, köylüler kalenin arkasına koşup soluk soluğa mağazanın önüne çıkıp yığılıştılar. Arkadan Zero geldi. Kalabalığı yarıp duraksamadan ikirciksiz mağaraya daldı. Mustafa, Mustafa. Mağaranın tavanlarından yüzlerce, belki de binlerce yarası taş akıyor. Zero onları görmüyordu. Mustafa, Mustafa'm, burada mısın? Onun arkasında da Kuş Mehmet. Kuş Mehmet'ten sonra da öteki çocuklar korkudan ötleri koparak mağaraya girdiler. Mustafa, Mustafa'm. Kuş Mehmet mağaranın en ucundaki kuytudan bağırdı. Zero teyze, Mustafa burada. Zero hemen oraya koştu. Alacakaranlıkta çocuğun mağaranın köşesinde büzülüp kalmış, toz toparlak olmuş karartısını gördü. Hemen onu kucaklayıp dışarıya çıkardı. Çocuk daha öyle toz toparlak donmuş kalmış gibiydi. Güneşe gelince gözlerini açıp birkaç kere kirpiştirdikten sonra kapadı. Ardından da açtı. Şaşkınlıkla mağaranın önüne birikmiş kalabalığa bir düş içinde bakarmış gibi bakıyordu. Kitabın sonu.